Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve ne'ûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiyati amalina. Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. İlim talebiyle ilgili dersimizde ilmin yazılmasının ve sayfalarda kalmasının kerahati babında kalmıştık. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa onu imha etsin. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a ilmi yazma konusunda yasaklar ve şöyle derdi. Sizden öncekiler ancak yazmaları sebebiyle sapıttılar. Ebu Ömer İbn Abdilber rahimullah diyor ki, ilmin yazılmasını çirkin bulanlar ancak iki sebepten ötürü çirkin bulurlar. Birincisi, onun Kur'an'a eşdeğer bir kitap olarak ittihaz edilmesi ve yazan kimsenin onu ezberlemeden önce yazarak kitabına güvenmemesi. Nitekim El-Hallal rahmetullah şöyle demiştir. İlim defterlerin kapsadıkları değildir. İlim ancak göğüste ezberlenendir. Yani kişi yazmayı alışkanlık haline getirdiği zaman onu ezberlemez. Şimdi Araplarda ezber gücü üstün seviyedeydi ve yazıdan öncelikliydi. Divanlar dolusu şiirleri, yani ciltler tutan şiirleri ezberleyebiliyorlardı. Bu yetenek vardı ama okuma yazma bilmiyorlardı. Dilden dile bu şekilde ezber yoluyla ezberleri çok genişti. Bu sebeple ezbere yazıdan daha fazla güvenirlerdi. Çünkü kişi yazarak not aldığı defterlerine başka birisinin müdahale etmesinden, yazdığı bir kısmı silmesinden veya değişiklik yapmasından emin olamaz. Ama ezberlemişse ancak o zaman bunu garantiye alabiliriz. Bu sebeple gerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gerekse sahabelerden bu gibi tavırlar nakledilmiştir. İlmin yazılmasına dair ruhsatın zikri babında ise Ebu Hüreyre radıyallahu anh'te şu rivayetler var. Mekke fethedildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve hutbe okudu. Yemen halkından kendisine Ebu Şah denilen birisi kalkarak "Ey Allah'ın Resulü bunu bana yazın" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Şah için yazın buyurdu. Yani hutbeyi onun için yazın buyurdu. Bu da hadislerin yazılmasına dair açık bir izindir. Bunu Bukhari rivayet eder. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından hiç kimse benden fazla daha çok hadis rivayet etmemiştir. Ancak Abdullah bin Amr bin As hariç. Zira o yazardı, ben yazmazdım. Yani Ebu Hüreyre radıyallahu anh burada ezbere ağırlık verdiğini fakat Abdullah bin Amr'ın ise yazması sebebiyle kendisinden daha çok hadis rivayet etmiş olabileceğini söylüyor. Demek ki sahabeden hadisleri yazanlar mevcut idi. Bunu da yine Bukhari rivayet eder. Abdullah bin Amr radıyallahu anh kendisi şöyle anlatıyor. Ben ezberlemek amacıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den her işittiğimi yazıyordum. Kureyş beni bundan yasakladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşnutluk ve kızgınlık hallerinde de konuştuğu halde sen ondan her işittiğini yazıyor musun? Yani o bazen hoşnut, sevinçli zaman oluyor, kızgın zaman oluyor. Sen her işittiğini yazıyorsun diyorlar. Bunun üzerine ben yazmayı bıraktım ve durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam parmağıyla ağzına işaret ederek şöyle buyurdu. Yaz, nefsim elinde olana yemin olsun ki buradan haktan başkası çıkmaz. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın sadece vahiy, yani kızgınlık halinde dahi olsa hakkın dışında bir şey söylemediğini, şaka dahi olsa asla yalan veya hezil tarzında boş söz konuşmadığını bildiren bir hadistir. Bunu Elbani Es-Sahiha'da sahih olduğunu belirtmiş ve tahricini yapmıştır. Ebu Cuhayfe şöyle der. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'e dedim ki, sizin yanınızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an dışında bir şey var mı? Kur'an dışında Allah Resulü'nden yazdığınız bir şey var mı? O da şöyle dedi. Taneyi yaran ve tohumu çıkaran Allah'a yemin olsun ki hayır. Ancak Allah'ın kuluna kitabı hakkında verdiği anlayış, fıkı ve şu sayfedekiler müstesna dedi. Ben o sayfede ne var diye sordum. Diyet, esirin salıverilmesi ve bir Müslümanın bir kafir sebebiyle öldürülemeyeceği hükmü vardır. Yani bu hükümleri Ali radıyallahu anh yazmış. Bu hadiste aynı zamanda Ehl-i Beyt'e özel bir takım ilimlerin verildiğine, Ali radıyallahu anh olsun, diğer Ehl-i Beyt mensuplarına olsun, Allah Resulü'nün özel bir takım bilgileri verdiğine de bir açık reddiye vardır. Bu hadisi Bukhari iki yerde, birkaç yerde nakleder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisine işte bu hükümlerin yazılı olduğu kağıttan başka bir şey yazdırmadığını beyan etmiş oluyor açıkça, yemin ederek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlmi yazarak kaydediniz. Bu da yine yazmaya dair bir emirdir, ruhsattır. İlim edeplerinden kitabın arzı babı, Mamer, yani Mamer bin Raşid şöyle demiştir. Şayet kitap 100 defa arz edilse neredeyse eksiklik ve hatadan hiç salim kalmaz. Yani arz etmek demek şu demek. Birisinden bir öğrenci bir takım notlar aldığı zaman o notları, rivayet ettiği hadisleri tekrar şeyhe arz eder. Ve her arz edişinde 100 defa bile diyor arz etse mutlaka bir takım hatalar çıkar diyor. Burada arz yoluyla rivayetin önemine dikkat çekiyor Mamer bin Raşid. Hadiste lahin ve hataları düzeltmeye, lafız ve manalarını araştırmaya dair emir babı. Lahin, galat ifadeler, yani tasife uğramış, değişikliğe uğramış kelimeler. Hataları düzeltmeye dair ve hem lafzını hem kelimelerini araştırmaya, birebir Allah Resulü'nün kullandığı ifadelerle hadisin rivayetini araştırmaya, hem de bunların ne manaya delalet ettiğine dair araştırmaya emir babı. Muhammed bin Sirin tabiinden olan bu zat diyor ki, Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiği zaman bitirince şöyle derdi. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi. Evkema gal. Veya Allah Resulü'nün buyurduğu gibi derdi. Yani kendisini temize çekmezdi. Aynen benim söylediğim gibi rivayet etti, söyledi Allah Resulü diye. Ne yapmazdı? Kesin güvence vermezdi. Hata etmiş olabileceği ne dikkat çekerdi. Böylelikle yani siz bu hadisi benden işittiniz ama hata etmiş de olabilirim. Siz yine de bunu araştırın. Başka birilerinden de bunu işitirseniz daha sağlıklı olur mesajını veriyordu. El-Hasen ve Eş-Şabi hadiste takdim yani lafzı öne alma ve tehir yani lafzı erteleme yapmakta sakınca görmezlerdi. Mana bozulmadıktan sonra yani cümle yapısında bir cümleyi öne almak veya arkaya bırakmakta bir sakınca görmezlerdi. İbn-i Sirin ise işittiği gibi rivayet etmeye mecbur tutardı. Nasıl işittiysen birebir kelimesi kelimesine rivayet edilmesi görüşündeydi. Küçük yaşta ilim öğrenmenin fazileti ve buna teşvik babı. Ebu Ömer İbn Abdilber diyor ki, Salih bin Abdülkuddüs'e ait şu şiiri birçok kimse bana söylemiştir. Çocukluğumda beni terbiye eden bir fidana su verir gibi yetiştirir. Öyle ki onun yüz artıcı şekilde yeşerip büyümesini görürsün. İhtiyar kimse kabrine girinceye kadar huyunu bırakmaz. Eğer pişman olursa ağır hastalığın yenilemesi gibi cahilliğe dönüş yapar. Yani küçük yaşta ilim alan bir kimse tıpkı bir fidanken, henüz taze bir fidanken su verilen ağaç gibi büyüdüğünde de insanın yüzünü artır, sevinç verir baktığında insana. Ama ihtiyar bir kimse kabrine girince kadar huyunu bırakmaz. Hastalığının tekrar etmesi gibi, bir hastalığın tekrar nüksetmesi gibi, kronik bir hastalığın belli zamanlarda tekrar ortaya çıkması gibi sonradan edindiği ilim çok faydalı olmaz kendisine. Yine bu manada bir hadis rivayet edilmiştir. Fakat isnadı zayıftır. Küçükken ilim öğrenmek taşa nakşetmek gibidir. Yani kalıcıdır. Ama ihtiyarken, büyüdükten sonra ilim öğrenmek ise suya yazı yazmak gibidir. Kalıcı değildir denilmiştir. İlim talebinde soru sormanın övülmesi ve buna mani olmanın kötülenmesi babı. Ümmü Süleym radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, şüphesiz Allah hakkı söylemekten çekinmez. Kadına da gusül gerekir mi? Burada müellif bu hadisi kısaca işareten zikretmiştir. Ümmü Süleym radıyallahu anh'a Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın süt halası veya süt teyzesi. Allah Resulüne kadın da diyor erkeğin gördüğünü görür mü diye bir soru soruyor. Yani ihtilam olma, kişi uyandığı zaman ıslaklık görürse buna da gusül gerekir mi kadında da diye. Ayşe radıyallahu anha bundan dolayı kadınları rezil ettin gel şöyle diyerek onu çekiyordu. Bunun gibi bir tavra Allah Resulü aleyhisselatü vesselam engel olmuş. Bunun neticesinde Ayşe radıyallahu anha şunu demek durumunda kalmıştır. Allah Ensar'ın kadınlarına merhamet eylesin. Allah onlara rahmet eylesin. Çünkü hayaları dinlerini öğrenmelerine engel olmadı. Yani en mahrem meselelerini bile Allah Resulüne sordular, öğrendiler demiştir. Ali radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızıyla evli olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mezinin hükmünü sormaktan çekindi ve Miktat ile Ammar radıyallahu anhuma'ya bunu Allah Resulüne sormalarını emretti. Şimdi burada Ali radıyallahu anh Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın damadı. Mezi hakkında yani bu akıntı hakkında Allah Resulüne bizzat sormaktan çekiniyor, haya ediyor. Fakat bu hayası yine meseleyi öğrenmesine engel olmuyor. Ya Miktat'a sorduruyor ya Ammar'a sorduruyor. Bu şekilde onun guslü gerektiren bir şey olmadığını, sadece abdest almanın ve o azanın yıkanması gerektiğini öğreniyordu. Ayşe radıyallahu anh'a evet az önce bahsettiğim gibi Ensar hanımları ne kadar iyi insanlar. Utangaçlıkları onların din hakkında sormalarına ve dinde fakih olmalarına engel olmadı. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle haber veriyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yara almıştı. Bu adam ihtilam oldu ve ona gusletmesi gerektiğini söylediler. Adam gusletti ve öldü. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verilince şöyle buyururdu. Onu öldürmüşler, Allah da onları öldürsün. Acizliğin, cahilliğin çaresi sormak değil mi? Bunu İbn-i Mace rivayet etmiş, Elbani'de sahih olduğunu açıklamıştır. Bu hadiste ayrıca neye delalet var? Her içtihadeden isabetli değildir. Sahabeler şüphesiz müçtehit kimseler. Ve bunlar içtihatlarıyla neye hükmediyorlar? Gusletmesi gerekir diyorlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Adamı öldürdüler diyor. Allah da onları öldürsün. Yani sahabe dahi içtihadında hata ediyordu bakın. Sahabe olmasına rağmen. Demek ki Allah Resulü varken fetvaya kalkışılmaz. İçtihada kalkışılmaz bir. İkincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yoksa yani hayatta değilse bizim için ne var? Sünnetine müracaat gerekiyor. Bazılarının dediği gibi işte bunlar allame olmuş, Müslüm okuyorlar diyorlar ya. Bu tavır kesinlikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği tavır değil. Hatta daha da cahil olan en büyük hocaları diyelim. Daha da cahil, öğrencilerinden daha cahil. Ama aldığı çeşitli vesilelerle, aldığı icazetnameleriyle övünen birisi ne diyor? Bukhari ve Müslim okuyan ya harici olur ya mürci olur diyor. Bukhari ve Müslim okuyan ya harici olur ya mürci olur. Niyeymiş efendim? İşte kim zina ederse imanlıyken zina etmez hadisini okudun mu harici olur. Yok efendim bir başkası da la ilahe illallah diyen cennete girer hadisini okudun mu mürci olur diyerek böyle bir tevil getiriyorlar. Neye yöneltiyorlar peki? Alimlere başvurmamız lazım diyorlar. İnanın açın kendi yayın evlerinin çıkardığı İman Küfür Meseleleri kitabına bakın. Bilakis onların kitabını okuyan ya harici ya mürci olur. Bir kitabından harciliği öğrenir, öbür kitabından yine alimler tarafından yazılmış mürciliği öğrenir. O halde çare ne? Yani bu afetler varsa mesela bu aynı şunun gibidir. İlim öğrenme. Çünkü ilminle amel etmezsen onun vebali daha büyük. Bunu demeye benzer bu. Her şeyin bir afeti vardır. Sakın zengin olma yoksa mal seni helak eder. Sakın fakir olma yoksa yeise düşersin. Allah'a küfre varır bunun sonu. Yani bunlar böyle demeye benzer. Her şeyin bir afeti vardır. Onun afetinden sakınmak gerekir. Cahil bir şekilde ibadet edenin ifsad ettikleri daha fazla olur. Bunun bahsi geçtiğimiz haftalarda geçmişti Allah-u Alem. İlim talebi için yolculuğun zikri babı. Ebu Bürde, Ebu Musa el-Eşari'nin oğlu. Ebu Bürde radıyallahu anh'a babasından naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cariyesi olan bir kimse onu öğretir ve öğretimini güzelce yapar. Sonra onu terbiye eder ve terbiyesini iyi becerir ve sonra da onu azat ederek kendisiyle evlenirse ona iki ecir vardır. Yani cariye dediğimiz köle kadın. Savaşta esir edilmiş, esir edilmek yoluyla elde edilmiş köle kadın. Bu kadını öğretir, öğretimini iyi yapar, terbiyesini güzel yapar. Sonra da onu azat eder. Bir, öğretmesinden. İki, azat etmesinden ecir vardır ve onunla evlenmesinden. Ehli kitaptan olup peygamberine iman eden bir kimse bana da iman ederse işte bu kimseye iki ecir vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ehli kitaptan birisi, bunun örneği mesela Selman Farisi radıyallahu anh. Ehli kitaptan ne yapmış? Hep hakkı aramış, araştırmış, o peygamberlere tabi olmuş. Hep hakkı, hak tarafına tabi olmuş. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı duyuyor, araştırıyor, geliyor, iman ediyor. İşte buna iki ecir vardır diyor. Başkasının mülkü olan bir köle hem Allah Teala'nın hakkını hem de efendisinin hakkını öderse ona da iki ecir vardır. Yani köle, bunu şöyle genişletebilirsiniz. Kadın kocasının hakkını yerine getirir ve Allah'ın hakkını yerine getirirse ona iki ecir vardır. Tebaa, amirinin hakkını yerine getirir. İdarecisine hem nasihat hem itaat babından gerekenleri yapar. Allah Azze ve Celle'ye taatini de yerine getirirse ona iki ecir vardır. İşçi, patronun hakkını yerine getirir. İş yeri sahibinin hakkını yerine getirir. Allah'ın da hakkını yerine getirirse ona da iki ecir vardır. Bundan sonra Eşşabi Horasanlı'ya, bu hadisi bir şeysiz al, herhangi bir sakıncası olarak al. Vaktiyle bir adam bundan daha basit bir mesele için ta Medine'ye kadar giderdi dedi. Yani sen bunu zahmetsizce öğreniyorsun, bak bu hadisi benden diyor. Vaktiyle diyor bu hadisi öğrenebilmek için insan daha bundan daha basit bir mesele için ta Medine'ye kadar giderdi diyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından birinden bana bir hadis ulaştı. Bir deve satın alıp yükümü bir aylık mesafe için ona bağladım. Nihayet Şam'a vardım. Orada Abdullah bin Uneys vardı. Cabir kapıdadır diye ona haber gönderdim. Haberci geri dönüp Cabir bin Abdullah mı dedi. Evet dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Uneys evden dışarı çıkıp beni kucakladı. Dedim ki bana haksızlıklar hakkında benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmeyip de senin işittiğin bir hadis ulaştı. Abdullah bin Uneys şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Allah kıyamet günü kulları yahut insanları dedi. Hemmam şekke düştü ve eliyle Şam'a işaret etti. Çıplak olarak, sünnetsiz olarak ve bühmen, eşyasız olarak bir araya toplayacaktır. Biz dedik ki bühüm ne demektir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların beraberinde hiçbir şeyleri olmamasıdır. Böylece uzakta olan bir kimseyi duyacağı bir sesle onlara şöyle seslenecektir. Gerçekten sahip, sultan benim. Cennet ehlinden hiç kimseye cennetliklerden birinin zulmünden ötürü ona davacı olmaz halinde cennete girmek layık değildir. Düşünün, cennetlik bir kimse cennete girmesine engel olan cehennemlik birinin onun üzerinde bulunan hakkı. Cehennem ehlinden hiç kimseye de cennetliklerden birinin zulmünden ötürü ona davacı olmaz halinde cehenneme girmeye layık değildir. Dedim ki bu nasıl olur? Biz Allah'a çıplak olarak varlıksız şekilde gideceğiz. Hakları nereden ve nasıl verebiliriz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevaplarla ve günahlarla, yani orada ödeşme sevaplarla ve günahlarla olacaktır buyurdu. Evet, bunu Fethül Bari'de İbni Hacer nakleder, Bukhari'nin hadisi. Şimdi bu hadislerden gördüğümüz, anladığımız şu ki ilim yolculuğu selef tarafından ne kadar önem verilen bir şey. Tek bir kelimenin anlaşılması için sahabe olan Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a başka bir sahabeye uzak mesafeye büyük masraflara katlanmak ve zaman kaybetmesine rağmen buna katlanıyor gidiyordu. Günümüzde de Müslümanlar bu ilmin kıymetini bilmese de yeni Müslüman olan kafirlerden, İslam'a girenlerden görüyorsunuz adam Avrupa'da Müslüman oluyor. Ta Arap ülkelerine gidip sırf Arapçayı öğrenmek, dini asıl kaynaklarından almak için. Ama maalesef Müslümanlığıyla aldanan insanlar veya Müslüman bir toplumda doğmuş olmasıyla aldanan insanlar bunun kıymetini bilmiyor. Televizyonlu bir odayı terk edip de ilim meclisine gelmekten yüksünüyor adeta. Said bin Müseyyib rahimullah bir tek hadis almak için günler geceler boyu yürürdüm demiştir. Eşşabi şöyle der. Bir kimse Şam'ın en uzak yerinden Yemen'in en uzak yerine bir tek hikmet kelimesi işitmek için yolculuk yapsa bunu kayıp olarak görmem demiştir. Evet, ilim talebine devam etmeye ve zorluklara sabretmeye teşvik babı. İbn Abbas radıyallahu anh'dan iki hırs sahibi, iki aç kimse doymazlar. İlim talibi ve dünya talibi. Bu ikisi doymaz. Yani bir kimse ya dünya talibi olarak sürekli onun peşinden koşar ya da ilmin talibi olarak bunun sonu gelmez. Dünya talibinin de sonu gelmez, ilim talebinin de sonu gelmez. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den, insanlar Ebu Hüreyre ne çok rivayet ediyor diyorlar. Şayet Allah'ın kitabındaki şu iki ayet olmasaydı bir hadis bile rivayet etmezdim. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi ahir zaman peygamberin vasıflarını gizleyip onu az bir pay ile değişenler yok mu? Bakara 174. Ve indirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Bakara 159. Muhakkak ki muhacir kardeşlerimiz çarşılarda alışverişle meşgul idi ve ensar kardeşlerimiz de mallarıyla meşgul idi. Ebu Hureyre ise karın tokluğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mülazemet ediyor. Yani onun yanından ayrılmıyor. Onların bulunmadığı yerlerde bulunuyordu. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet ederler. İbn Abdilber diyor ki, bu hadiste fıkhın, anlayışın manaları vardır. Bunlardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayetinin Allah'ın indirdiği hükümlerden bir hüküm olması, ilmin ishar edilip yayılması ve öğretilmesi, rağbetin az olduğu alimlerin meclislerine az ile yetinerek de olsa devam edilmesi ve ilmin dünya ve dünya kazancıyla meşgul olmaya tercih edilmesi. Düşünün ki burada bahsedilen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki ben diyor karın tokluğuna onun yanından ayrılmıyordum. Diğerleri ise biri ticaretle uğraşıyor, diğeri başka bir şeyle uğraşıyordu. Bakın sahabeler içerisinde en çok Ebu Hüreyre meşhurdur. En çok hadis rivayet eden Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanından ayrılmayanlar en az ondan ayrı kalanlardan birisidir. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Burada bir işaret var. Sahih ilim sahiplerinin, doğru ilim sahiplerinin talibinin az olup da günümüzde görüldüğü gibi batıl yolda, batıl ilimler diyelim, batıl bilgileri sarf edenlerin etrafında insanların daha fazla toplanması gibi. Vaizlerin etrafında daha çok insanların toplanıp da gerçek ilim ehlinin etrafında insanların fazla rağbet göstermemesi gibi. Çünkü ilim meşakkatlidir, zordur, acıdır. Bunlara katlanmak gerekir. Fakat bunun meyveleri tatlıdır. Hem dünyada hem ahirette. Allah kendisinin rızası gözetilerek ilimle meşgul olan kimseleri asla dünyada da ahirette de zor duruma düşürmez. Kendisiyle ilme ulaşılan durumlarla ilgili bab. Ebu Derda radıyallahu anh'ten ilim ancak öğrenmek suretiyle elde edilir. Yani ilim gökten inmez. Bir kimsenin kafasına çip takmakla elde edilmez. İlim ilham yoluyla öğrenilmez. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadisi bunu açıkça gösteriyor. İlim ancak teallüm iledir, öğrenmek iledir. Başka yolla ilim elde edilmesi mümkün değildir. Bazıları diyor ya işte bizde ledün ilmi var. Yalan. İlim ancak öğrenmek iledir. Bu sebeple ki Peygamber aleyhissalatü vesselam dahi ne yapmış? Cibril aleyhisselamdan sormuş, öğrenmiştir bazı şeyleri. Bazı alimlere ve hikmet sahiplerine ilme ne ile ulaştıkları sorulduğunda şöyle demişlerdir. Araştırma hırsı, dinlemeyi sevmek ve dersler için meşguliyetleri bırakmakla, işi gücü dersler için terk etmekle. İlim almada tertibin keyfiyeti, yani hangi sıralamayı gözetlemeli? Yunus bin Yezid'den İbn-i Şihab bana şöyle dedi. Ey Yunus, ilimle kibirlenme. Zira ilmin vadileri vardır. Onlardan hangisini alsan ona ulaşmadan önce seni koparır bu vadiler. Lakin onu günler ve gecelerle alabilirsin. İlmin tamamını alamazsın. Şüphesiz tamamını almaya çalışan hepsini kaybeder. Fakat gün ve gecelerle, zamanla hepsini alabilir. Yani belli bir plan, program halinde hareket etmelidir diye işaret ediyor. Ebu Vail Şakik bin Seleme'den Abdullah bin Mesud radıyallahu anh yanımıza çıkıp geldi ve dedi ki, şüphesiz meclisiniz bana haber verildi. Sizin yanınıza gelmeme engel olan şey sadece sizi bırakmayı istemememdir. Estağfurullah, sizi bıktırmayı istemememdir. Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasihat konusunda bize bıkkınlık vermekten korkuyordu. Yani ilim talebinde yine bıkkınlık verecek şekilde de olmamalıdır. Şöyle denilirdi. Seçkin alim, işittiklerinin en güzellerini yazan, yazdıklarının en güzellerini ezberleyen ve ezberlediklerinin en güzellerini anlatandır. Lokman Hekim'in oğluna vasiyeti, onu alimlerin meclislerine ve ilme hırs göstermeye teşvik etmesi babı. İmam Malik kendisine ulaştığına göre Lokman Hekim'in oğluna şöyle dediğini naklediyor. Ey oğulcuğum, alimlerle otur ve onların dizlerinin dibinden ayrılma. Çünkü Allah yeri göğün yağmuru ile dirilttiği gibi kalpleri de hikmet ile diriltir. Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde ilim meclislerine verdiği bir takım rahmeti vardır ki indirdiği rahmeti, sekineti ki hadislerde geçiyor. Geçen hafta bahsettiğimiz, okuduğumuz hadislerde. Allah onları melekleriyle kuşattırır ve onların kalplerine huzur indirir, sekine indirir ve bu meclislerde bir takım bereketler hasıl olur. Yani o mecliste bulunanların daha önceden herhangi bir hazırlıkları olmasa da, herhangi bir bu o konuda bilgileri olmasa da Allah bir fetih verir, bir anlayış nasip eder. Bu o meclislerin bereketiyle hasıl olur. Yoksa kişi tek başına evde okusa, öğrenmeye kalksa bunlardan nasiplenemeden geçer. Yine Lokman'ın oğluna nasihatlerinden bir diğeri şu şekildedir. Alimlerle tartışma ve hafife alma ki seni kovmasınlar. Sefihlerle tartışma ki sana kabalık ve hakaret etmesinler. İlim de senden üstün olan hakkında da senden aşağı seviyede olan hakkında da sabret. Hem senden üstün olana karşı sabret, ona karşı tartışma. Hem de senden aşağıda olana karşı sabret, onunla da tartışma. Ancak alimlere sabreden ve onlardan ayrılmayan kimse kolaylıkla onlardan ilim alabilir. Alimlere ancak sabreden kimse onlardan ilmi sağabilir. İlmin afeti, zayi edilmesi ve ehli olmayanlara verilmesinin çirkinliği babı. Şube dedi ki, ben bir toplulukla konuşurken El-Ameş beni gördü ve dedi ki, yazık sana ey Şube, incileri domuzların boyunlarına asıyoruz. Yani layığı olmayanlara da ilmi vermemek lazım, bu malzemeyi vermemek lazım. Geliyor demek ki. Öğrencinin alime karşı heybeti babı. İbn Abbas radıyallahu anh'dan, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a bir hadisi sormak için 2 sene bekledim ve beni sadece onun heybeti bundan alıkoydu. Nihayet hacca gitmek üzere yola çıkınca ben de onunla birlikte yola çıktım. Geri döndüğümde yolun bir bölümünde bir ihtiyacını görmek üzere Erak ağaçlarına doğru yolunu çevirdi. İşini bitirinceye kadar ben de durdum. Sonra onunla birlikte yürüdüm ve ey müminlerin emiri, 2 senedir sana bir hadis sormak istiyordum. Beni sadece sana duyduğum heybet alıkoydu. Öyle yapma. Bir şey sormak istiyorsan bana sorabilirsin. Eğer bende o konuda bir ilim varsa sana söylerim. Yoksa bilmiyorum der. Bilene sorarım dedi. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlar arasında ona karşı birbirine yardım eden 2 hanım kimdir? Dedim. O bunlar Ayşe ve Hafsa'dır dedi. Sadece bunu sormaktı derdi. 2 senedir bunu bekliyormuş İbn Abbas radıyallahu anh'a. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Alimin mecliste kendisindeki ilmi talep etmeye teşvikle başlaması babı. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Benden alın, öğrenin ve rivayet edin. Allah onlara bir yol gösterdi. Dul dul ile, bakire bakire ile, dula 100 değnek ve taş ile recim, bakireye 100 değnek ve 1 yıl sürgün. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu meseleyi açıklamadan önce benden alın diyerek kendisinde ilim bulunan kişinin kendisinden ilim talep edilmesi için böyle bir teşvikte bulunmasının meşru olduğunu, hatta müstahap olduğunu öğretmek için böyle yapıyor. Yine Cabir radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı günü biney üzerinde cemreleri taşıdı ve şöyle buyurdu. Hac menasiklerinizi benden alınız. Zira ben bu haccımdan başka hac yapabilir miyim bilmiyorum. Yani haccı iyi öğrenin benden diye öğretmeye teşvikte bulunuyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten gelen rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir yolculuktayken beraberinde bineğinin arkasında Muaz bin Cebel radıyallahu anh de vardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona ey Muaz dedi. O da buyur ey Allah'ın Resulü dedi. Bunu 3 defa yineledi. Buyurdu ki herhangi bir kimse kalbinden sadakatle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, bunu insanlara haber verip müjdelemeyeyim mi? O zaman güvenirler buyurdu. Bunun üzerine Muaz radıyallahu anh bunu ölümü anında haber verdi. Ancak ölümü anında haber verdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yani buna güvenip amel etmekten geri dururlar, meseleyi anlayamazlar, kavrayamazlar dedi. Bunun üzerine Muaz bin Cebel radıyallahu anh ancak vefatı anında bunu insanlara bildirdi. İlmin menzilleri babı Fudayl bin İyaz rahimullah dedi ki, ilmin başı susmak, sonra dinlemek, sonra ezberlemek, sonra amel etmek ve sonra yaymaktır. İbn-i Mübarek dedi ki, ilmin başı niyettir, sonra dinlemek, sonra anlamak, sonra ezberlemek, sonra amel etmek, sonra da yaymaktır. Demek ki bu mertebelere iyi dikkat etmek gerekiyor selefin işaret ettiği gibi. İlmin başı susmak, niyet, susmasını bilmek. Yani her konuda müracaat kaynağıymış gibi konuşmadan susmasını bilmek, sabretmek. Sonra dinlemek, dinlemesini bilmek, iyi dinlemek, öğrenmek yani. Sonra dinlediklerini ezberlemek, sonra bu ezberlediklerine amel etmek ve amel ettikten sonra da bunları yaymak. Halbuki selef böyle davranırken halef nasıl davranıyor? İlk önce yaymaktan başlıyor. Önce yaymak. Dinlemek yok, susmak yok, ezberlemek yok, amel etmek yok. Yani bu sıralamanın takip edilmesi selefin yoludur. Alimin soruyu öğrenciye yönlendirmesi babı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin terkisindeydim. Buyurdu ki, bilir misin ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Şöyle buyurdu. Allah'ın onlar üzerindeki hakkı kendisine kulluk etmeleri ve ona hiçbir şey ortak koşmamalarıdır. Bilir misin ey Muaz, bunu yaptıkları zaman insanların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Şöyle buyurdu. İnsanların Allah üzerindeki hakları Allah'ın onlara azap etmemesidir. Bunu yaptıkları takdirde. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, bunu insanlara müjdelemeyeyim mi? Şöyle buyurdu. Bırak onlara, amel etsinler. Yani sen bunu müjdelersen anlayamazlar, ameli terk edebilirler. Yani nafile amelleri. Bırak amel etsinler. Evet, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan. Yani bu hadiste görüldüğü gibi sormaya teşvik var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öğrenmeye teşvik ediyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ağaçların içinden bir türü vardır ki yaprağı düşmez. O ağaç Müslümanın benzeridir. Onun ne olduğunu bana söyleyin. Orada bulunan insanlar vadilerdeki ağaçları saymaya başladılar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a dedi ki, bunun hurma ağacı olduğu hatırıma geldi fakat ben söylemeye çekindim. Ondan sonra sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onun ne ağacı olduğunu bize söyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağacıdır buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a dedi ki, bunun ardından babama gönlüme düşen şeyi söyledim. Babam, vallahi onu söylemiş olsaydım bana benim şu şu şeylerim olmasından daha sevimli olurdu dedi. İbn Ömer radıyallahu anh'a o sırada 10-12 yaşlarında bir çocuk. Babası Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Babasına diyor ki Allah Resulü bunu söylemeden önce benim aklıma geldi de söylemeye çekindim küçük olduğum için diyor. Keşke söyleseydin diyor. Eğer söyleseydim benim için şundan şundan çok daha kıymetliydi bu diyor. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki içen ve hırsızlık yapanlar hakkında ayetler nazil olmadan önce içki içen, hırsızlık yapan ve zina eden hakkındaki görüşünüz nedir diye sordu. Sahabeler de Allah ve Resulü daha iyi bilir diye karşılık verdi. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Hepsi de günahtır, hepsinin de cezası vardır. Hırsızlığın en kötüsü namazdan çalanın hırsızlığıdır. Bunun üzerine sahabeler insan namazından nasıl çalar ey Allah'ın Resulü dedi. Bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soru sormaya açık bir ifade kullanarak onları sormaya teşvik ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ruku ve secdelerde tadili erkana uymayarak ruku ve secdeleri acele yaparak hırsızlıktır cevabını verdi. Bunu İmam Malik Muvatta'da rivayet etmiştir. Küçüğün büyükler yanında onların izniyle fetva vermesi babı. Salim bin Abdullah'tan, Abdülmelik bin Mervan, Haccac bin Yusuf'a hacla ilgili konularda İbn Ömer'in emirlerine uymayı ve aykırı hareket etmemesini mektupla emretmişti. Abdülmelik bin Mervan dönemin Emevilerinin halifesi. Haccac bin Yusuf ise valisi. Bu müminlerin emiri olan halifesi Haccaca, meşhur zalim Haccaca mektup yazıyor ve İbn Ömer'in emirlerine uymayı bunu emrediyor ve onun şeylerinin, direktiflerinin dışına çıkma diyor. Ona aykırı hareket etme diyor. Arefe günü güneş batıya kayınca İbn Ömer geldi. Ben de onun yanındaydım diyor Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah İbn Ömer'in oğlu. Hazreti Ömer'in torunu yani. Çadırının yakınına gelince hac emiri nerede diye bağırdı. Üzerinde sarı renkli bir cübbeyle haccaç göründü. İbn Ömer'e ne var ey Ebu Abdurrahman, niçin bağırıyorsun dedi. İbn Ömer de sünnete uymak istiyorsan haydi Arafat'a dedi. Haccaç bu saatte mi dedi. İbn Ömer evet cevabını verdi. Bir duş alayım hemen seninle birlikte geliyorum dedi. O gelince kadar İbn Ömer onu bekledi. Gelince benimle babam arasında yürüyordu. Ben kendisine eğer sünnete uymak istersen hutbeyi kısa oku, vakfede acele et dedim. Yani İbn Ömer'in oğlu söylüyor bunu. Bunun üzerine İbn Ömer'in bu konuda bir şey söyleyip söylemeyeceğine baktı. Yani oğlu bir şey söyledi de hemen babasına bakıyor bir şey söyleyecek mi diye. Bunu gören İbn Ömer doğru söylüyor dedi. Evet, bu rivayet Bukhari ve Nesai tarafından kaydedilmiştir. Haccac bin Amr bin Guzeyye'den gelen nakilde o Zeyd bin Sabit'in yanında otururken Yemenli birisi olan İbni Fehit geldi ve şöyle dedi. Ey Ebu Said, benim cariyelerim var. Ben onların hepsinden hoşlanmıyorum ve onların da hepsi benden hoşlanmıyor. Benden hamile kalmak istemiyorlar. Azil yapabilir miyim? Dedi. Zeyd ona fetva ver ey Haccac dedi. Yani Zeyd bin Sabit sahabeden, kendisinden küçük olan, mevki bakımından küçük olan birisine fetva için izin veriyor. Dedim ki Allah seni mağfiret etsin, Allah seni bağışlasın. Ben sadece senden öğrenmek için yanına oturdum. Ona fetva ver dedi. Dedim ki o senin tarlandır. İstersen sularsın, istersen susuz bırakırsın. Ben de bunu Zeyd bin Sabit'ten böylece işittim dedi. Zeyd doğru dedi. Bunu da El-İstiyab'da İbni Abdilber kaydeder. Ondan naklende İbni Hacer rivayet ediyor. İlmin neşredilmesi yani yayılması hakkında genel kapsamlı bir bab. Sehil bin Sa'd radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'e şöyle buyurdu. Allah'ın senin vesilenle bir kimseyi hidayet etmesi senin için kızıl binek develerinden daha hayırlıdır. Evet, bunu Bukhari ve Müslim rivayet eder. Burada açıkça ilmin yayılmasına bir teşvik vardır. Çünkü ne kadar çok yayarsan, diyelim 100 kişiye yayarsın ilmi, tebliği ulaştırırsın. 100 kişiden bir kişi hidayet olsa senin vesilenle hidayet olmuş olur. Ve bu senin için kızıldevelerden ve güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, ilim öğrenip de onu anlatmayan kimsenin misali, hazine biriktirip de ondan infak etmeyen kimse gibidir. Yani ondan Allah yolunda harcama yapmayan kimse gibidir. Sadece kendine çalışmıştır yani. Bunu da Mişkatül Mesabih'te İbn Ebi Hayseme El İlim adlı eserde rivayet eder. Elbani sahih olduğunu söyler. İbn Ömer radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Konuşulmayan ilim infak edilmeyen hazine gibidir. Aynı manada bu da sahih yolla Cami-i Sagir'de gelen bir hadis ve Elbani sahihlemiştir bunu. Muaz el-Cüheni'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu naklediyor. Kim bir ilim öğretirse onunla amel edenlerin ecrinden hiçbir şey eksilmeksizin aynısı kendisine de yazılır. Evet, bu da İbn-i Mace'nin rivayet ettiği sahih bir hadis. Alim ve öğrencinin edepleri hakkında bir bab. İbn Abbas radıyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Öğretiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Bunu 3 defa tekrar etti. Burada öğretmeye teşvik var ve öğretirken de mümkün mertebe en kolay yöntemleri izlemeye, zorlaştırmamaya, bıktırmamaya yine aynı şekilde bir teşvik var. Bunu Elbani Sahih'a da kaydetmiştir. Reca bin Havye şöyle dedi. İnsanlar şöyle söylerlerdi. Recab bin Havye tabiindendir veya tebe'ü tabiindendir. Yani bu kastettiği insanlar seleften olan insanlar. İman ile süslenirse İslam ne güzeldir. Takva ile süslenirse iman ne güzeldir. İlimle süslenirse